Ayrım 10. Bir at bara girmiş. David Grossman, sayfa 88. Sahne gülümsemesini yüzüne yaydıkça yayıyor. Ne var ki küçümen kadın sanki kemerle dövülen kendisiymişçesine kamçılı elden kaçıyor. Kadıncağız belli belirsiz bir inilti koyuverdiğinde o hiddetli kara gözleriyi de sokmaya hazır bir yılan gibi son sürat kadına doğru dönüveriyor. Ve bu inatçı, bu tuhaf küçük kadın, onlarca yıl evvel tanıdığı bir çocuğun neredeyse hiçbir iz bırakmadan yitmiş ruhu uğruna savaşan bu kendinden menkul savaşçı, birden olduğundan daha büyük görünüyor göze.
Güzel, babam el üstünde yürümek yok diyor, ben de yürümüyorum. Ama sonra bir düşünceler alıyor beni. İyi de şimdi ne olacak, kendimi nasıl kurtaracağım, derdimi anlatabiliyor muyum? Aşırı dikeylikten ölmemeyi nasıl başaracağım? Nasıl var olacağım? O zamanlar kafam böyle çalışıyordu. Oldum olası kuruntulu kurtluydum. Tamam, herkes nasıl yürüyorsa öyle yürümemi mi bekliyor benden? Harika. Madem öyle, onun istediği gibi yürüyeceğim ve ayaklarımın üstünde duracağım. Cici bir çocuk olacağım. Ama yürürken satranç kurallarına bağlı kalacağım. Nasıl peki?
Seyirci nereye varmak istediğini anlama gayretiyle ona bakıyor.
Örneğin diye kıkırdıyor bizi kendisiyle birlikte gülmeye kandırmak için kendi yüzünün karmaşık bir taklidine başvurarak. Bir gün tıpkı fil gibi yalnızca çapraz olarak yürüyecektim. Ertesi gün kale gibi yalnızca dümdüz. Sonra at gibi L şeklinde. İnsanları da benimle satranç oynuyorlarmış gibi görüyordum. Tabii onların bundan hiç haberi yoktu, nasıl olsun? Ama her birinin bir rolü vardı. Bütün bir sokak, teneffüste bütün okul bahçesi benim satranç tahtamdı.
Yine ikimizin konuşup yürümesi geliyor gözümün önüne. Etrafımda dört dönerek, kah oradan kah buradan çıkıvererek başımı döndürüyor. Ben onun hangi oyununda piyondum kim bilir?
Mesela kot pantolon odasında paçavraları testereden geçirirken babama at hamleleriyle yaklaşır. Fazla takılmayın, bir yerlerde bu cümlenin mantıklı bir anlama geldiği bir evren vardır illa, güvenin bana. Ve dosdoğru gidip annemi, yani veziri savunabileceğim bir yer karosunun üstüne yerleşirdim. Annemle babam arasında öylece dikilip babama sessizce şah derdim. Birkaç saniye bekler, ona hamlesini yapması için zaman tanırdım. Ve babam o süre içinde başka bir karonun üstüne geçmediyse şahmat olurdu. Manyak bir olay değil mi? Aklının içinden geçenleri bilseniz o çocukla dalga geçmez miydiniz? Bu dangalağın çocukluğunu böyle saçmalıklara harcamasına hayret etmez miydiniz?
Bu son sözleri de küçümen kadının yüzüne çarpıyor. Kadına doğrudan bakmıyor bir de. Ama ona hitap ederken kullandığı sesi tanıyoruz. Derken kadın doğruluyor ve çaresiz, felaket bir sesle bağırmaya başlıyor.
Yeter artık, sen en iyi çocuktun. Bana bir kere bile cüce demedin. Doktorculuk filan da oynamamıştık, bana Pits derdin. Ve Pits iyiydi, hatırlamıyor musun?
Dipnot. Pits, Yiddiş Pitzelech'ten geliyor. Ufaklık anlamına gelen bir sevgi sözcüğü.
Hayır.
Kadının önünde duruyor. Kolları iki yanından sarkıyor.
İkinci defa konuştuğumuzda Isidora Duncan'ın gazeteden kestiği bir resmini getirmiştin bana ağzında. Hala odamda duruyor o resim. Nasıl hatırlamazsın?
Hatırlamıyorum bayan diye mırıldanıyor mahcubiyetle.
Niye bana bayan diyorsun diye fısıldıyor kadın.
İç çekiyor. Şakaklarındaki seyrek saç kümelerini sıvazlıyor. Gösterinin yine yokuş aşağı gitmekte olduğunu sezinliyor elbette. Fitili çoktan tutuşturulmuş bir topun ağzında duruyor. Kalabalık da hissediyor bunu. İnsanlar birbirlerine bakıp yerlerinde huzursuzca kıpıldanıyor. İstemeden ortak oldukları bu şeye anlam vermekte her an daha da zorlanıyorlar. Karşı konulması neredeyse imkansız o ayartı, başka birinin cehennemine bakmanın yasak zevki, söz konusu olmasaydı eminim çoktan kalkıp gitmiş, hatta adamı yuhalayarak sahneden kovmuşlardı şimdiye.
''Bir şeyciğim yok, Dovaleh yeniden sağlardı.'' diye gürlüyor ve ağzını yayarak o sahte ayartıcı tebessüme başvuruyor. ''Küçük Dovimizi gözlerinizin önüne getirmeye çalışın siz.'' rengarenk sivilcelere adeta bir havai fişek gösterisi olan, sesi henüz kalınlaşmamış, henüz tek bir meme ucu ellememiş, öte yandan cüsseden yana noksanlığını azgınlığıyla telafi ettiğinden temelli, sol eli kuşkulu bir biçimde kaslı olan ufaklığımızı,
bir hokkabaz gibi sözcüklerle oynayarak bu minvalde konuşup duruyor. Birkaç dakikadır midemde bir boşluk hissediyorum, bir yarık. Derhal gidermem gereken iç kemirici bir açlık. Birkaç parça meze söylüyorum ve garson kızdan onları en kısa zamanda getirmesini rica ediyorum.
Yeni yetme olduğunuz ve dünyadaki paso her şeyin sizi felaket azdırdığı yılları hatırlıyor musunuz? Mesela geometri dersindesiniz ve öğretmen ikizkenar üçgenimizin iki bacağına bakın diyor. Hop, sınıftaki bütün oğlanların solukları hızlanıyor, salyaları akmaya başlıyor. Ohuş, veya şimdi dairemizin merkezine düşey bir çizgi çizelim diyor öğretmen. Gözlerini yumuyor, dili ve dudaklarıyla emme yalama hareketleri yapıyor, seyirci kıkırdıyor. Ama küçümen kadın ona ateş püsküren gözlerle bakıyor ve bakışı öylesine ıstırap dolu ki bu manzaranın yürek parçalayıcı mı yoksa gülünç mü olduğuna karar vermekte güçlük çekiyorum. Neyse, lafı uzatmayayım. Sınıfça güneye, Beyer Oğra denen bir yere gidiyoruz.
Eylat yakınında bir Gadna kampı burası, hatırlar mısınız onları? Hani İsrail'in müstakbel askerlerini yetiştirdikleri kampları.
Korktuğum başıma geliyor. Neredeyse parantez içinde hem de. Telefon konuşmamızın ardından 2 hafta boyunca konuyu buraya getirmesini bekledim. Beni de kendisiyle birlikte o uçurumdan aşağı sürüklemesini.
Gadda günlerini hatırladınız mı can dostlarım? Liselileri hala o kamplara yolluyorlar mı acaba? Bilen var mı içinizde? Evet mi hayır mı? Evet mi?
Uzun bir düşüşün boşluğu, kapıydı aramda 5 adım. Az sonra şahsımdan söke söke alınacak olan intikamın tatlılığı, etme bulma dünyası.
Solcuların Gadna'yı kaldırdığına 1 milyon dolarına bahse girerim, haklı mıyım? Bildiğimden değil, sadece tahmin yürütüyorum. Tek bildiğim birilerinin azıcık da olsa eğlenmesine tahammül edemedikleri, hele ki çocuklara yönelik askeri eğitim içeren bir eğlenceye asla.
İyi, askeri eğitim de ne demekmiş, Sparta'da mıyız yoksa İsrail'de mi?
Kendi altındaki ateşi harladıkça harlıyor. Çoktan biliyorum bunu, tanıyorum. İskemlemde kaykılıyorum, beni hazırlıksız yakalayamayacak. Heyecanlı bir fısıltıyla sürdürüyor anlatmayı.
Yola çıkıyoruz. Sabahın 5'i, hava hala karanlık. Anne babalarımız yarı uyur haldeki bizi Umschlagplatz'a. Şaka şaka.
Dipnot. Umschlagplatz. Almanca'da toplama noktası. Nazilerin gettolardan toplanan Yahudileri ölüm kamplarına sevk etmeden önce beklettikleri toplama alanları. Çevirinin notu.
Bileğine bir tane yapıştırıyor. Ağzımdan nasıl kaçtı bu bilmiyorum. Tourette sendromu yüzünden herhalde. Her çocuk yanına yalnızca bir sırt çantası alabiliyor. İsimlerimizi teker teker sayıyorlar. Bizi kamyonlara yüklüyorlar. Anne babalarımızla vedalaşıyoruz. Sonra 10 saat boyunca insanın canını okuyan o tahta sıralarda oturuyoruz. Karşılıklı oturuyoruz ki biri kustuğunda herkes rahatça görebilsin. İçerisi o kadar dar ki karşımıza denk gelen çocukla dizlerimiz birbirine değiyor. Benim de kısmetime Şimşon Katzover düştü ama dizleri pek matah değildi doğrusu. Gerzek marşlarımızı ve gençlik hareketi şarkılarını söylüyoruz. Hem de en babalarını. Mesela her gece çıkarır takma bacağını, dişlerini koyar bir bardağa filan.
Aşka gelen birkaç kadın onunla birlikte söylemeye koyuluyor şarkıyı. Fakat adam onlara buz gibi bir bakış atıyor.
''Hey medyum!''
diye sesleniyor malum kadının yüzüne bakmaksızın.
''Beni o yaştaki halimle iletişime geçirebilir misin acaba?''
''Hayır, yalnızca köydeki kulüpte medyumluk yapmama müsaade ediliyor ve yalnızca ölmüş olan insanlarla iletişim kurabiliyorum.''
''Daha iyi ya, olmuş bilelim o zaman.''
Bu arada o kampa gitmek istememiştim, bilin diye söylüyorum.
O güne dek hiç evden 1 hafta uzak kalmamıştım. Annemle babamdan o kadar uzun süreliğine ayrılmamıştım. Bunun için sebep de yoktu zaten. Yurt dışına çıkmak diye bir şey yoktu o zamanlar.
hele ki bizim gibiler için. Deniz aşırı seyahatlerimiz sadece ve sadece imha edilme amaçlıydı. İsrail içinde de seyahat etmezdik. Etseydik nereye gidecektik ki? Yolumuzu gözleyen biri vardı sanki. Hayatta yalnızca üçümüzdük. Anne, baba, oğul ve o sabah üçümüz kamyonların başında dikilirken ne yalan söyleyeyim, biraz panikledim. Ne bileyim, bu gidişin içime sinmeyen bir yanı vardı. Altıncı isim kuvvetliydi de başıma gelecekler malum oldu sanki. Belki de annemle babamı baş başa bırakmaktan korkuyordum.
O Beer oraya kendi okuluyla gitmişti, ben de benimkiyle. Aynı kampa düşmememiz lazımdı aslında. Onun okuluna farklı bir üst çıkmıştı. Sıde Boker üssüydü sanırım. Ama kampı düzenleyenlerin bambaşka planları vardı ve kendimizi yalnızca aynı kampta değil, üstüne bir de aynı takımda ve aynı çadırda bulduk.
Bunun üzerine babama kendimi iyi hissetmediğimi, beni eve götürmesi gerektiğini söylüyorum. Ne dese beğenirsiniz. Cesedimi çiğnemen lazım önce. Yemin ederim aynen böyle dedi. O böyle deyince iyice gerildim. Derken gözyaşlarım boşanmaya başladı. Yer yarılsın da içine gireyim istedim. Yani şimdi dönüp baktığımda herkesin önünde ağlamış olmam o kadar tuhaf geliyor ki. Düşünsenize, neredeyse 14 yaşındaydım. Dış dünyadan alabildiğine kopuk, fena halde asosyal, ezik bir tiptim. Gelin görün ki utançtan yüzü kızaran yine babam oldu. Beyefendi bize sinirlendi. Çünkü annem ağladığımı görünce dayanamadı, o da ağlamaya başladı. Zaten hep böyle yapardı. Birileri ağlamaya görsün hemen katılıverirdi. Babam annemi ağlarken görmekten nefret ederdi. Annem ne zaman ağlasa onun da gözleri yaşarırdı. Duygusal adamdı vesselam. Özellikle de annem söz konusu olduğunda. Onu sahiden seviyordu babiş. Bundan yana hiç şüphem yok. Belki kendi meşrebince seviyordu. Hep öyle derler ya. Ama seviyordu. Anneme olan sevgisi güzel bir cam parçası veya renkli bir misket bulup ondan gözünü alamayan bir sincabın veya farenin hallerini andırıyordu belki. Kabul. Ama gülümsüyor. Çocukluğumuzdaki o müthiş misketleri hatırlıyor musunuz? İçinde kelebek olan bir tane vardı hani. İşte annem öyle bir misketti.
Seyirciler arasında birkaç erkek ve beyaz saçları kısacık kesilmiş uzun boylu bir kadın hatırladığını belli ediyor. Ben de hatırlıyorum. Zaten üç aşağı beş yukarı aynı yaşlardayız. İnsanlar eski misket isimlerini sayıp döküyorlar. Kedi gözü, kemik, dombili. Ben de içinde çiçek olan Hollanda misketini anarak, daha doğrusu yeşil peçeteye çizerek katkıda bulunuyorum onlara. Daha genç seyirciler misket uğruna aşka gelişimize açıktan açığa gülüyorlar. Dovaleh bu samimi anın tadını çıkararak ağzı kulaklarında dikiliyor sahnede. Derken hayali bir miskete bir fiske vurarak dosdoğru bana gönderiyor. Yüzündeki sevecenlik ve sıcaklık kafamı karıştırıyor.
Gerçek dışı bir olaydı, o kadarını söyleyeyim size. Çünkü babamın gözünde annem cennetten gelme bir hediyeydi. En azından dışarıdan öyle görünüyordu. Koruması için eline verilmiş enikonu kıymetli bir şeydi. Ama sanki aynı zamanda da şöyle tembihlemişlerdi babama. Dikkat et bayım, sen yalnızca emanetçisin, anladın değil mi? Gerçekten onunla birlikte olacak filan değilsin. O yüzden mesafeni koru. İncil ne der bilirsiniz. Bu arada lafı gelmişken Netanya, İncil müthiş bir hadise. Ne kadar sürükleyici bir kitap ya, insan elinden bırakamıyor. Ben olsam 10 numara 5 yıldız verirdim ona. Hatta bu denli ölçülü bir birey olmasaydım kitapların efendisi derdim. Üstelik açık saçık kısımlarla dolu. Her neyse, İncil dakika bir gol bir misali ve adam karısıyla yattı der, öyle değil mi? Birkaç ses cevap veriyor. Evet. Tamam, aferin Bay Adem, gerçek bir damızlıksın. Yalnız kutsal kitabın bunu ifade etme şekline dikkat edelim. Adem karısını bildi diye yazıyor kitap. Karısını anlayıp anlamadığı ile ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Öyle değil mi kızlar? Haksız mıyım?
Kadınlar coşkuyla alkışlayıp tezahürat ediyor ve onlardan yükselen bir sıcaklık dalgası adama doğru havada süzülüp onu bir hale gibi kuşatıyor.
Sırıtıyor ve tek bir göz kırpışıyla nasılsa mekandaki bütün kadınların kalbini kazanmayı başarıyor. Oysa ben her bir kadına öyle ya da böyle farklı bir şekilde göz kırpmış olduğunu hissediyorum onun.
İşte babam da bir türlü anlamıyordu. Bütün gün tek kelime etmeksizin kapalı kapı ardında kitaplarıyla oturmakla yetinen, ondan hiçbir beklentisi olmayan, hatta genel olarak hiçbir beklentisi olmayan o güzel kadını anlamıyordu. Çevirdiği bütün o dolapların, o alaverelerin, dalaverelerin annemi zerre kadar etkilemediğini anlamıyordu.
Berber dükkanının arkasındaki depoyu nasılsa 4 kişilik bir aileye 250 papele kiralamayı başardı. Tananam! Akabinde tuttu Marsilya'dan balıkçı teknesiyle gelen ve fermuarları biraz bozuk olan bir kasa dolusu divitin pantolon satın aldı. Ve o paçavralar tam 2 yıl boyunca evimizi leş kokuttu.
Yürü be! Annem her akşam mutfak masasında onun yanı başında otururdu.
Yıllar yılı aynıyla vaki oldu bu. Oracıkta bir heykel gibi otururken babamdan en az bir baş daha uzun oluşu da cabası.
İtaatkar bir öğrenci veya kelepçelenmeyi bekleyen bir mahkum gibi iki kolunu birden öne uzatıyor.
Ve babam sinek boku gibi sayılarla doldurdu o bakkal defterini önüne açardı. Sayıların yanında da kendisine karşı dürüst davrananlarla kendisini kazıklayanları birbirlerinden ayırt edebilmek amacıyla müşterileri ve tedarikçileri için uydurduğu türlü çeşitli kod adları yazardı.
Mesela Firavun diye biri vardı. Sonra Sosnoviyeç'in sevgilisi Sarah Bernhardt, Zisha Breitbart, Goebbels, Rumkowski, Meir Wilner, Ben Gurion. Müthiş heyecanlanırdı. Kanter içinde yüzü pancar gibi kıpkırmızı kesilmiş halde görmeniz lazımdı onu. İşaret parmağı sayıların üzerinde titrerdi. Ve bu sefil pandomimin yegane amacı da anneme bilmem şu kadar sene, şu kadar ay içinde Kiryat Moşe'de iki yatak odalı balkonlu bir daireye çıkmamıza yetecek parayı denkleştirebileceğini kanıtlamaktı. Sanki annemin illa taşınalım diye onunla münakaşa ettiği vardı. Sanki babamın dediği herhangi bir şeyi duyuyordu da.
Başını kaldırıp kalabalığa bakınca bir an nerede olduğunu unutmuş görünüyor. Ama çabucak kendini toparlıyor ve gülümseyip omuz silkerek özür diliyor.
Otobüste 10 saat geçirdikten sonra dağ başında bir yerlere varıyoruz. Necef'in ortasında, Necef'in değil de Arava'nın belki. Eylat yakınlarındaydı diye hatırlıyorum.
Bir dakika, rahmetli kendimle iletişim kurmaya çalışayım hele. Gözlerini deviriyor, başını arkaya yatırıyor ve mırıldanıyor.
Evet, görüyorum. Kahverengi ve kızıl dağlar, bir çöl ve çadırlar görüyorum. Subay kışlaları, bir yemekhane, göndere çekilmiş yırtık pırtık bir İsrail bayrağı var. Sonra bir mazot gölcüğü, bir gözü toprağa bakan bozuk bir jeneratör ve bar mitzvah hediyesi niyetine aldığımız sefer taslarını görüyorum. Muslukta leş gibi bir süngerle ve soğuk suyla yıkardık da bütün yağ olduğu gibi üstlerinde kalırdı hani.
Seyirci artık adamın avucunun içinde tanıdık sulara yelken açıyor. Dovalehle ben orada 4 gün kaldık, aynı takımdaydık ve genelde aynı çadırda uyuyup aynı masada yemek yiyorduk. Ve o 4 gün boyunca birbirimizle tek kelime konuşmamıştık.
Bu üstteki danışmanları sanırım komutan deniyordu adlarına. Hepsinin kendine özgü bir kafadan sakatlığı vardı. Her biri gerçek bir insanın kabataslak bir çizimine, bir müsveddeye benziyordu. Gerçek ordu onları almaya yanaşmamış. O yüzden de Gadna kampında bir avuç velede bakıcılık yapmak zorunda kalmışlardı. Biri o kadar şaşıydı ki burnunun ucunu göremiyordu. Bir diğeri düz tabandı. Bir herif de Holondandı. Yemin ederim 10 tanesini bir araya getirseniz ancak normal bir insan çıkarırdınız.
Tatlım diye medyuma dönüyor iç çekerek. Bütün hevesimi kaçırıyorsun ama.
Baksana senden başka herkes gülüyor. Esprilerim komik değil mi sence?
Hayır, değil.
Ne? Hiçbiri mi?
Esprilerin kötü. Kadının gözleri masada ve parmakları çantasının kayışlarına kenetlenmiş.
Kötü derken komik değil anlamında mı diye soruyor adam kibarca. Yoksa habis anlamında mı?
Kadın hemen cevap vermiyor. İkisi de diyor sonra nihayet.
Demek esprilerim komik değil. Üstelik habis.
Kadın bir an düşünüyor. Evet.
İyi de stand-up gösterisi böyle bir şeydir zaten.
Öyleyse doğru bir şey değilmiş.
Adam kadına şaşkın gözlerle uzun uzadıya bakıyor.
O zaman niye geldin?
Çünkü kulüpte insanlar stand-up deyince karaoke'yi kastediyorlar sandım. Mekanda kendilerinden başka hiç kimse yokmuşçasına konuşuyorlar.
Eh şimdi ne olduğunu gördüğüne göre artık gidebilirsin.
Kalmak istiyorum.
İyi ama neden? İyi vakit geçirmiyorsun. Burada çok mutsuzsun.
Orası doğru. Kadının yüzü mahzunlaşıyor. İçinden geçenler anında tabak gibi okunuyor yüzünden. Bu akşam adamı gözlemlemeye harcadığım zamanın bir o kadarını kadına da harcadığımı düşünmeye başlıyorum ben hatta. Şimdi fark ediyorum bunu. Bakışlarım sürekli ikisi arasında gidip geliyor. Adamı kadının tepkilerine göre değerlendiriyorum.
Lütfen git. Bundan sonrası daha da zor gelecek sana.
Kalmak istiyorum.
Dudaklarını büzdüğünde kırmızı rujun abartılı konturu, duyguları incinmiş minik bir palyaçoya benzemesine yol açıyor kadının.
10. ayının sonu. Sayfa 97.